Musa peygambere değerli dinleyicilerimiz vahiy yoluyla verilen kutsal kitabın ilk beş kitabına Tevrat denmektedir. Tevrat İbranice'de öğretiş anlamına gelen Tora sözcüğünden türemiştir. Kutsal kitabın ilk beş kitabına Pentatuk adı da verilir. Musa tarafından İsa'dan önce 1450 yılları dolayında kaleme alındı ama ilhamı veren Tanrı'ydı. Kutsal yazılarda bu kitaplar yasa kitapları olarak da tanımlanmaktadır. Tevrat'ın ilk kitabı yaratılıştır. Yaratılış kitabı insanın yaratılışını ve daha sonra günaha düşüşünü ele almaktadır. Yaratılış kitabında aynı zamanda İbrahim peygamberin soyundan gelecek bir ulusun başlangıcını da görüyoruz. Yaratılış kitabının sonunda onların 70 kişilik bir aile olarak Mısır'a göç ettiklerini okuyoruz. Çıkış kitabında bu halkın Mısır'da köle olarak ezildiklerine, sonra Tanrı'nın Musa peygamber aracılığıyla onları Mısır'dan kölelikten kurtardığına ve yavaş yavaş bir ulus haline geldiklerine tanık oluyoruz. Çölde vaat edilen yere doğru ilerlerken Tanrı onlara Sina Dağı'nda kutsal yasayı 10 emri veriyor ve onları çölden geçirip mucizevi bir şekilde besleyerek vaat edilen ülkeye doğru yönlendirir. Tevrat'ın 3. kitabı olan Levililer de bu halkı Sina Dağı'nın eteklerinde bekler durumda görebiliriz. Onlar beklerken Tanrı da Musa peygamber aracılığıyla onlara hem kişisel hem de toplumsal olarak kutsal bir yaşam sürmeye çağırır ve bu alanda kurallar ve yasalar verir. Tapınma çadırını onlara Rab ile buluşabilecekleri bir yer olarak verir. Buluşma çadırında onlara nasıl tapınılması, kendisine nasıl yaklaşmaları gerektiğini açıklar. 4. kitap olan Sayılar'da Sina Dağı ile Moab arasında Musa peygamber ve Mısır'dan çıkardığı halkın çölde 40 yıl süren yolculuk öyküsü anlatılır. Bu parçada Yahudilerin sık sık düştüğü ahlaksızlık ve putperestlik olarak bilinen isyanları açıklanır ve Tanrı'nın sık sık onları ağır şekilde yargıladığı belirtilir. Bunun yanında az da olsa Tanrı'ya güvenen insanlar önümüze konuluyor. Yorumuna başladığımız yasanın tekrarı kitabı Musa peygamberin kaleme aldığı beş yapıtın sonuncusudur. Daha önce de açıkladığım gibi kutsal kitabın ilk beşi Musa'nın elinden çıktı ama tabi olarak gerçek yazar kutsal ruhtur. Bu ilk beş kitaba Pentatük adı verildi. Kitapların isimlerini tekrar vereyim. Yaratılış, Çıkış, Levililer, Sayım ve Yasanın Tekrarı. Yasa kitabının adı aslında Deuteronomi olarak geçer ve bu söz Grekçe kökten türediği için bu söze bakmakta yarar vardır. Deuteronomi iki sözcükten oluşur. Deutoro ve nomion. Deutoro sözcüğünün anlamı ikinci demektir. Nomion sözü ise yasa anlamına gelmektedir. Tabi ikisi birleşince ikinci yasa anlamı ortaya çıkar. Şimdi yanlış sonuçlara varmayalım. Bu isimden dolayı yasa kitabında sözü geçen yasaların Tanrı'nın Sina Dağı'nda Musa peygambere verdiği yasaların tekrarlanışı olduğunu sanmayalım. Burada bir özetlemeden öteye giden bilgiler vardır. Kutsal yazılarda daha önce de gördüğümüz gibi burada yine tekrarlama kurallarına tanık oluyoruz. Tanrı'nın ruhu önce bir olayı ya da gerçeği özet olarak açıklar ve sonra aynı konulara dönüp vurgulanması gereken gerçekleri vurgular. Yasanın tekrarı ya da Tesniye kitabının isimlerini İbranice'de araştıracak olursak dört ayrı isim verildiğini göreceğiz. Birinci isim Debarim. Bu sözcüğün anlamı sözler ya da sözler bu olsun diye kabul edilebilir. Bu söz kitabın açılış sözlerinden alınmıştır. Musa'nın konuştuğu sözler bunlardır diye başlayan kitabın başlığı bu şekilde ortaya çıktı. İkinci söz kit sözüdür. Bu beşinci yasa anlamındadır. Üçüncü söz paylama kitabı, dört yasanın tekrarı. Yasanın tekrarı kitabının konusu sizi biraz şaşırtabilir. Bu kitabın başta gelen konusu değerli dostum sevgidir ve itaattir. Belki de Tanrı sevgisinin sadece Yeni Antlaşma kitabında yani İncil'de geçtiğini sanıyorsunuz. Ama binlerce yıl önce bile Tanrı sözü bu sevgiden söz eder. Yasa kitabında sevgi ya da sevmek sözcükleri 22 kere geçer. Rab İsa Mesih yeryüzüne geldiği zaman beni seviyorsanız buyruklarımı tutarsınız diye bir beyanda bulunduğunda yeni bir kavramı dile getirmiyordu. Yasa kitabının öğrettiği esas bir gerçek vardır. İtaat. Evet itaat. İtaat aslında insanın Tanrı sevgisine karşı gösterebileceği tek tepkidir. Bu kitapta Mesih'in verdiği müjdeyi tam olarak göremeyiz ama onun ana prensibini görebiliriz. Anlamamız gereken bir şey vardır. Yasa iyidir. Tüm kutsal kitap çalışmalarımızda defalarca vurguladığım gibi şimdi yine vurguluyorum ki yasa bizi günahlarımızın yaraştırdığı yargıdan asla kurtaramaz. Ama bu demek değildir ki yasa kötü bir şeydir. Tam tersine yasa iyidir. Bu konuda asıl sorun nedir biliyor musunuz? Asıl sorun değerli dostum sen ve benim. Evet asıl sorun sensin ve benim. Bu nedenle Tanrı'nın bizleri inayeti kayrası ile kurtarması gerekirdi. Bu kitabın yazarı Musa peygamberdir. Musa gerçekten Tanrı'yı iyi bilen birisiydi. O Tanrı ile yüz yüze konuştu. Mezmur yazarı Tanrı kendi yöntemlerini Musa'ya, işlerini İsrail oğullarına açıkladı diyor. Mezmur 103 ayet 7'de. İsrail oğulları Tanrı'nın yapmış olduğu işleri gördüler. Bunlara tanık oldular. Ama Tanrı'yı tanımıyorlardı. Musa onun yollarını biliyordu yani Tanrı'nın. Yasa kitabı ya da Tesniye kitabı Musa ile Tanrı arasındaki bu çok yakın dostluğun ve Musa'nın çölde geçirdiği 40 yılın getirdiği tecrübe birikiminin ürünüdür. Musa'nın ölümünü ele alan kesim yasanın tekrarı 34. bölüm 5-12 büyük bir olasılıkla Yeşu tarafından kaleme alındı ve bu kesim aslında Yeşu kitabına aittir. Yeşu kitabı yazıldığında Musa'nın yazdığı 5 kitabın sonuna eklenmiş ve bu 6 kitaba Heksatük adı verilmişti. Yasa kitabının yazarı konusunda eleştirmenler bazı eleştiriler yaptılar. İlk eleştirilere göre Musa bu kitapları yazmış olamazmış. Nedenmiş? Çünkü Musa'nın günlerinde yazı diye bir şey yokmuş. Tabi sonradan bu eleştiriler tümüyle çürütüldü. Neden? Çünkü Musa'dan önce yazıların var olduğunun kanıtları kazılarda ortaya çıkarıldı da ondan. Başka bir eleştirmene göre yasa kitabının amacı Yeruşalim'deki kahinlik konumunu yüceltmekmiş. Oysa bu kitapta ne Yeruşalim'den ne de kahinlikten söz edilir. Bu son teoriye Graf Wellhausen varsayımı denilir. Ve ilginç şekilde yıllarca önce Alman üniversitelerindeki beyin hücrelerinde beslenen bu varsayım hiçbir kanıta dayanmadan bazı liberal İncil okullarında öğretilmektedir. İkinci yasa kitabının amacına gelince, Sina dağında Tanrı yasasını verirken şimdi vaat edilen ülkeye girmek için hazırlanan yeni kuşak İsrail bunu tecrübe etmemişti ve verilen yasayı iyi bilmiyordu. Yeni kuşak şimdi Şeria ırmağının güneyine gelip orada ülkeye girmek için bekliyordu. Şeria ırmağı kıyılarına geldikten yaklaşık bir ay sonra ırmağı aşıp ülkeye gireceklerdi. Yaklaşık 42 yıl öncesi Mısır'dan çıkan ergin kuşak şimdi ortalarda yoktu. İmansızlıklarından doğan itaatsizlikten dolayı Yeşu ve Kalev'den ayrı, Hepsi ölmüştü ve kemikleri çöllerde kalmıştı. Onlar Tanrı'nın yasasına karşı gelmişlerdi. Nasıl mı? Rabbin buyruklarını yerine getirmedikleri, bu buyruklara uymadıkları için. İmansızlığın günah olduğunu biliyor muydunuz değerli dostum? Evet, imansızlık günahtır. Tanrı'ya iman edebilme cesaretini gösteremediler bu insanlar. Bu ise ihmalkarlıktan doğan günahtır. Tanrı'nın yasası insanın bedeni aracılığıyla bir şey yapamıyordu. Güçsüzdü. Bugün olduğu gibi hata Tanrı'nın yasasında değil, insanın zayıf benliğindedir. Bugün olduğu gibi o günlerde de zayıf olan insan bedeniydi. İşte bizim bedensel irademize ya da becerilerimize dayanmadığı için Tanrı bizleri bambaşka bir esasa dayanarak, bambaşka bir yola dayanarak kurtardı. Şimdi ergin yaşa gelen yeni kuşağın bu göksel yasayı anlayabilmesi için çölde geçirdikleri 38 yıllık tecrübenin ona açıklanması gerekiyordu. Verilen yasanın tam ayrıntılı olarak kapsamadığı yeni durumlar ortaya çıkmıştı. Bu kitapta aynı zamanda Tanrı'nın İsrailoğullarına verdiği buyruğa göre onlar bu yasayı çocuklarına devamlı olarak, devamlı bir şekilde hatırlatmalı ve öğretmeliydiler. Bu konuda bazen Tanrı sözünü çocuklarımıza yeterince öğretmediğimizi düşünüyorum. Günümüzde okulların ve dini faaliyetlerin yetersizliğinden yakınıyoruz değil mi? Bu konuda belki de yakınmakta hakkımız vardır. Çünkü bu alanda bir eksiklik var. Ama asıl sorun Tanrı sözünün öğretilmesi gerektiği doğal yerlerde öğretilmemesidir. Yani evlerimizde, yuvamızda bunu ihmal edersek okulları ve toplumu asla suçlayamayız. Biz önce yaşamalıyız. Evimizde, aile içerisinde yaşamalıyız ve bunu aynı zamanda göstermeliyiz, öğretmeliyiz. Yaşayacaksın ve sonra göstereceksin. Bunu söylerken laiklik ilkesinden de asla vazgeçemeyiz. Çünkü iman Tanrı ile insan arasında olan bir iştir. İsa Mesih, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin, Sezar'ın hakkını da Sezar'a verin diyerek 2000 yıl önce laikliğin temelini attı. İnanç sadece ve sadece insan ile Tanrı arasındaki bir ilişkidir. Evet, bunu vurgulayayım. İman, değerli dostum, inanç sadece Tanrı ile insan arasında olan bir ilişkidir. İman kişiseldir. İmanı hiçbir zaman siyasete karıştırmamak gerekir. Kesinlikle karıştırmamak gerekir. Musa, İsrail ulusunun önderliğini bir başkasına teslim ederek bu hayattan göçmeden önce son talimatları bu halka verecektir bu kitapta. Çöldeki tecrübelerini özetler. Tanrı tarafından verilen yasanın bazı yönlerini vurgular ve vaat edilen ülkeyle bağlantılı olarak Tanrı'nın verdiği vaadin gelecek konusunda nasıl gerçekleşeceğine ilişkin onlara bir açıklama yapar. Daha sonra göreceğiz ki Musa'nın yasası sadece bir halk olarak onlara verilmedi, aynı zamanda girecekleri ülkeye de verildi. Son olarak Musa onlara yeni bir ilahi öğretir. 12 oymağı kutsar ve ölümüne hazırlanır. Yasa kitabı Musa'nın ölümüne ağıt yakarak son bulur.